Ayrım 11.
Ay ve Şenlik Ateşleri, Sezer Paves.
14. Yazgıydı bu. Bir zamanlar yaşamış olan onca kişiden nasıl olup da şimdi yalnızca benle Nuto'nun, yalnızca bizim sağ kaldığımızı kendi kendime soruyordum zaman zaman. Bir zamanlar içimi saran bir özlem vardı. Bir sabah San Diego'dan bir kahvede neredeyse çıldırtıyordu beni. Ana yoldan gidip çam ağacıyla ıhlamurların arasındaki kapıdan girmek, sesleri, gülüşleri, tavukları dinlemek ve şaşırıp kalan herkesin, uşakların, kadınların, köpeğin, ihtiyarların yüzüne karşı kızların ela gözleri, kara gözleri terastan tanıyacaklardı beni. İşte geldim, geri döndüm diyebilmek istiyordum. Bu isteği söküp atamıyordum içinden. Geri dönmüştüm, ortaya çıkmıştım, para sahibi olmuştum. Angola'da kalıyor, Cavalier ile dertleşiyordum. Ama beni tanıması, bana dokunması gereken yüzler, sesler, eller yoktu artık. Bir süredir yoktular. Geriye kalan bir panayır sonrasının meydanı, bağ bozumu sonrasının bağı gibiydi. Biri seni ektikten sonra tek başına lokantada yemek yemek gibiydi. Geriye kalan tek kişi Nuto değişmişti, benim gibi biriydi. Lafı uzatmadan söylemek gerekirse ben de bir başka insandım artık. Mora'yı, oraya gittiğim ilk kıştaki, ertesi yazdaki, bir sonraki yazdaki, kıştaki yıllarımı, geçirdiğim günler ve gecelerdeki gibi bulsaydım belki de ne yapacağımı bilmeyecektim. Çok uzaklardan gelmiştim. Bu evin insanı değildim artık. Sinto gibi değildim artık. Dünya beni değiştirmişti. Yaz akşamları çamın altında ya da avludaki kalasın üstünde oturup da bekçilik ettiğimizde gelip geçenler kapıda duraklar, kadınlar güler, ahırdan birisi çıkardı. Konuşma hep yaşlıların, Kahya Lazzone'nin, Serafina'nın ya da kimi kez aşağı inen Sor Matteo'nun şu sözleriyle sona ererdi. Evet oğlanlar, evet kızlar, büyümeye bakın. Dedeleriniz de böyle düşünürdü. Sıra size geldiğinde anlayacaksınız her şeyi. O zamanlar büyümenin ne anlama geldiğini bilmezdim. Zor işlerin üstesinden gelmek olduğunu sanırdım. Bir çift öküz satın almak, üzümün ederini belirlemek, biçer döveri çalıştırmak gibi. Büyümenin çekip gitmek, yaşlanmak, ölümlere tanık olmak, Mora'yı şimdiki gibi bulmak olduğunu bilmiyordum. Kendi kendime Canelli'ye gitmezsem, bayrak yarışını kazanmazsam, bir çiftlik satın almazsam, Nuto'dan üstün olmazsam bir köpeği çiğ çiğ yerim derdim. Sonra Sor Matteo ile kızların arabasını düşünürdüm. Taraçayı, salondaki piyanoyu, şarap fıçılarını, tahıl ambarlarını, San Rocco panayırını, büyümekte olan bir çocuktum. Dolu yağdı ve Padrino'nun malını satıp Cossano'ya ırgatlık yapmak için gitmek zorunda kaldığı yıl Padrino beni yazın birçok kez günü birliğine Mora'ya göndermişti. 13 yaşındaydım ama elimden bir şeyler geliyor, eve birkaç kuruş getiriyordum. Verbo'dan sabah geçiyordum. Bir keresinde Guila'da gelmiştik. Kadınların, ırgatların, Sirino ile Serafina'nın yanından ceviz, mısır, üzüm toplamaya, hayvanları gütmeye yardım ediyordum. O büyük havlu çok hoşuma gidiyordu. Bir sürü insan oluyordu ve kimse aramıyordu seni. Sonra Salto'nun altında ana yola yakındı. Bir sürü yeni yüz, araba, at, perdeli pencere oluyordu. İlk kez çiçek görmüştüm. Kilisedeki gibi gerçek çiçekler. Ihlamurların altında, kapının yönünde zinyalar, zambaklar, yıldızlar, dalyalarla dolu bahçe vardı. Çiçeklerin de meyveler gibi birer bitki olduğunu anlamıştım. Meyve yerine çiçek veriyorlardı ve güneş şemsiyelerine dolaşmaya çıkan ev sahibi kadınlara, kızların işine yarıyordu çiçekler. Evde olduklarında çiçekleri vazolara yerleştiriyorlardı. Irene ile Silvia o sıralarda 18-20 yaşındaydılar. Arada görebiliyordum onları. Sonra üvey kız kardeşleri Santina vardı. Daha yeni doğmuştu. Her ağladığında Emilia yukarıya koşup beşiğini sallıyordu. Akşam Gaminella'daki evde bunları anlatıyordum Angelina'ya, Padrino'ya ve benimle gelmişçesine Guila'ya. Padrino şöyle dedi. Hepimizin satın alabilir bu adam. Lazzano Hoşnuton'dan. Sor Matteo bir yol kenarında ölmeyecek. Bu kesin. Bağımızı yerle bir eden dolu bile Belbon'un ötesine yağmamıştı. Ovadaki ve Salto'daki ekili yerler bir öküzün böğrü gibi ışıyordu. Mahvolduk diyordu Padrino. Kooperatifin borcunu nasıl ödeyeceğim? Yaşlanmıştı artık. Evsiz, topraksız kalmaktan korkuyordu. Sat her şeyi diyordu Angelina. Dişleri kenetleyerek. Bir yerlere gideriz. Keşke annen sağ olsaydı diye mırıldanmıştı Padrino. O güzün son güz olduğunu anlamıştım bağda. Dere yatağında dolaşırken hep birinin beni çağırmasını, gelip beni kovmasını bekliyordum. Çünkü bir hiç olduğumu biliyordum. Sonra papaz, karıştı işin içine. O zamanki papaz kocaman parmakları olan yaşlı biriydi. Birisi adına alıcı oldu, kooperatif ve konuştu. Cossano'ya dek gidip kızlarla Padrino'ya yerleşti. Dolabı, hurçları almak için araba geldiğinde ben de keçiyi çözmek için ahıra gittim. Yoktu, onu da satmışlardı. Ben keçiyi ağlarken papaz geldi. Kül rengi kocaman bir şemsiyesi vardı. Ayakkabıları çamurlaşmıştı, sert sert baktı bana. Padrino avluda dolaşıyor, bıyıklarını buruyordu. Kızlar gibi ağlama dedi papaz bana. Bu evin ne anlamı var senin için, gençsin, önünde zaman var. Bu insanların sana yaptıkları iyiliklerin karşılığını ödemek için büyümeye çalış. Her şeyi biliyorum da o sırada biliyor ve ağlıyordum. Kızlar evdeydiler, papaz var diye dışarı çıkmıyorlardı. Padrino'nun gittiği çiftlikte, dedi papaz, kız kardeşlerine bile yer yok. Sana daha iyi bir yer bulduk. Teşekkür et bana, orada çalışacaksın. Böylece havalar soğuduğunda Moray'a girdim. Belbo'dan son kez geçerken arkama dönmedim. Ayakkabılarım omzumda, torbam ve Angela'nın bir mendile sararak Serafina'ya gönderdiği 4 mantarla birlikte geçtim. Guile ile birlikte Gaminella'da bulmuştuk mantarları. Mora'da beni karşılayan ırgat Silin oldu. Kahya'dan ve Serafina'dan izin almıştı. Bana hem sığırlığını ineğin ve ayrı bir bölmede bir araba atının bulunduğu ahırı gösterdi. Sundurmanın altında yeni cilalanmış bir araba duruyordu. Duvarda koşum takımları ve kurdeleli kırbaçlar asılıydı. Birkaç gece samanlıkta uyuyacağımı söyledi. Sonra onun da yattığı tahıl ambarında benim için bir döşek koyduracaktı. Buranın ve cenderenin bulunduğu büyük odanın ve mutfağın tabanının dövme toprak yerine çimentodandı. Mutfakta içi bir sürü fincan dolu camlı bir dolap vardı. Ocağın üstünde Emilia'nın dokunursan yandın dediği parlak kırmızı kağıttan süslemeler sarkıyordu. Serafina üstüme başıma baktı. Daha büyüyüp büyüyemeyeceğimi sordu. Emilia'nın kış için bana bir ceket bulmasını söyledi. Yaptığım ilk iş odun yakmak, kahve çekmek oldu. Yılan balığına benzediğimi söyleyen Emilia oldu. O akşam hava karardıktan sonra bir gaz lambasının ışığında yemek yedik hep birlikte. İki kadın, Sirino ve masada çekingenliğin iyi olduğunu, işinde sevilerek yapılması gerektiğini söyleyen Kahya Lazona. Virgilia'yı, Angulia'yı, Cassona'yı sordular bana. Sonra Emilia'yı yukarıdan çağırdılar. Kahya ahıra gitti. Ben üstte ekmek, peynir, şarap dolu masada Sirino ile yalnız kaldım. Bunun üzerine biraz kendimi toparladım. Sirino da Mora'da herkese yetecek yiyecek olduğunu söyledi. Böylece kış geldi. Çok kar yağdı. Belbo dondu. Biz mutfağın ahırın sıcağında kalıyorduk. Yalnızca avluyu ve kapının önünü küremek, gidip onu getirmek gerekiyordu. Sirino'nun yerine söğütleri suluyor, su taşıyor, çocuklara bile oynuyordum. Noel geldi, yılbaşı. 6 Ocak yoğurtusu geldi. Kestane kızartıldı, şarap damıtıldı. 2 kez hindi, 1 kez kaz yedik. Ev sahibi kadın, kızları Sormatteo Canelli'ye gitmek için atları arabaya koşuyorlardı. Bir gün eve bal bademli pasta getirip Emilia'ya verdiler. Pazar günleri Saltoğlu çocuklar ve kadınlarla birlikte köye ayine gidiyordum. Fırında pişirmeye ekmek de götürüyorduk. Gaminella tepesi çıplaktı, kar bembeyazdı. Belbo'nun kuru dalları arasında görüyordum tepeyi. 15. Biraz toprak alacak mıyım, Kola'nın kızlarıyla konuşacak mıyım? Sanmıyorum. Günlerim telefonla, dolaşmayla, kaldırımlarla geçiyor şimdi. Ama buraya dönmeden önce kaç kez bir kahveden çıkarken, bir trene binerken, akşam dönerken havayı kokladığım, bağ budama, ekim biçme, göz taşı sürme, fıçıları yıkama, kamışları soyma mevsiminin geldiğini anladığım olmuştu. Gaminella'da bir içtim. Mora'da meslek sahibi oldum. Burada kimse belediyenin 5 liretten söz etmedi bana. Ertesi yıl Cossano'yu hiç düşünmüyordum artık. Yılan balıydım artık ve ekmeğimi kazanıyordum. Başlangıç kolay olmadı. Çünkü Mora'nın toprakları Belbovası'nın tepesinin ortasında dek uzanıyordu. Ve Padrino'nun tek başına çalıştığı Gaminella'daki bağa alışmış olan ben bunca hayvan, bunca ürün, bunca insan arasında şaşırıyordum. Daha önce ne ırgatlarla çalıştığını ne de bunca tahıl, bunca mısır, bunca üzüm yüklü araba görmüştüm. Yalnızca yolun altında alınan bakla ile nohut çuval çuvaldı. Bizler ve mal sahipleri birlikte doyurulacak boğaz sayısı 10'u aşıyordu. Üzümü satıyorduk, buğdayı, cevizi satıyorduk, her şeyi satıyorduk. Ama Kahya yine de bir kenara bir şeyler ayırabiliyordu. Sormatteo ata bakıyor, kızları piyano çalıyor, Canelli'deki terzilere gidip geliyorlar, Emilia sofrada onlara hizmet ediyordu. Cyrano öküzlere nasıl bakılacağını, atları pisletir pisletmez otları nasıl değiştireceğini öğretti bana. Lanzona öküzlerin gelin gibi olmalarını ister dedi. Onları iyi tımar etmeyi, yemlemeyi, hazırlamayı, ne kadar zaman verileceğini öğretti. Öküzleri San Rocco panayına götürüyorlar, kahyada para kazanıyordu. Baharda tarla gübre verirken tütsü arabasını ben sürüyordum. Havalar açınca gün doğmadan tarlalara gitmeye başlar, öküzleri avluda, karanlıkta, yıldızların altında koşardık. Artık dizlerime inen bir ceketim olduğu için üşümüyordum. Sonra güneş doğunca Serafina ya da Emilia gelir, şıra getirmelerini ya da ben eve kadar gidip kahvaltı ederdim. Kahya yapılacak işleri söylerken üst kattan sesler gelmeye başlar, yoldan insanlar geçer, saat 8'de ilk trenin düdüğü duyulurdu. Günümü ot biçerek, samanı alt üst ederek, su çekerek, göz taşı hazırlayarak, sebzeleri sulayarak geçirirdim. Gündelikçiler geldiğinde kahya düzgün çapa yapmalarını, yaprakların altına kükürtle bakır pasını iyi vermelerini, bağın dibinde çene çalmalarını sağlamak için beni de gözetleyici olarak gönderirdi. Gündelikçiler bana benim de kendilerinin biri olduğumu, rahatça sigara tüttürmelerine ses çıkartmamamı söylerlerdi. Nasıl yapıldığına iyice bak derdi Cyrano. Ellerini tükürtüp çapayı havaya kaldırırken gelecek yıl sen de başlayacaksın bu işleri yapmaya. Gerçekten çalışıyor sayılmazdım daha. Kadınlar beni avluya çağırır, şuraya buraya gönderir, hamur yoğurduklarında, ocağı yaktıklarında mutfakta tutarlardı. Ben de konuştuklarını dinler, gelip gideni görürdüm. Benim gibi ırgat olan Cyrano çocuk olduğumu dikkate alıp bana kadınların gözleri önünde uzaklaşmamam gerektirmeyen işler verirdi. Kadınların yanında çok kalmazdı o.
Ayrım sonu.